Ayrım 15.
Bu dönemde sık sık Polder, Polbir gibi dernekler eleştiri ve suçlama konusu olmuş, Töbder içinde davalar açılmıştır. Bunlar yapılırken özellikle bir derneğin kamu kurumlarında örgütlenmesine göz yumulmuş, bu derneğin devlet bürokrasisinde köprü başları tutmasına açıkça yeşil ışık yakılmıştır. 12 Eylül döneminde korunan ve kollanan bu bürokratlar, ANAP iktidarında da önemli köprü başlarına getirilmişlerdir. Bir örnek verelim. Adı Abdülkadir, soyadı Aksu, ana adı Vedia, baba adı Muzaffer. Doğum yeri Diyarbakır, doğum tarihi 12 Ekim 1944. Diyarbakır Merkez, Cemal Yılmaz Mahallesi, Hane No 2, Cilt No 10, Sayfa No 27. Diyarbakır İlim Yayma Cemiyeti üyesi olan Aksu, Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu'nun 1 Kasım 1978 gün ve 37 sayılı kararı ile Türk İslam Sentezi görüşünü benimseyen bu derneğe de üye olmuştur. Aksu'nun o tarihteki statüsü Emniyet Müdürlüğü'dür. Aksu'nun 12 Eylül dönemindeki görevi ise çok ilginçtir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel işleri ile ilgili genel müdür yardımcılığı. Abdülkadir Aksu, ANAP iktidarı döneminde de Gaziantep Valiliğine getirilmiştir. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan Celal Güzel, 12 Eylül döneminin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısıdır, Güzel de Aydınlar Ocağı üyesidir. Devlet Bakanı Kazım Oksay, o da aynı derneğin üyesidir. YÖK'ün birçok dekan ve rektörü bu derneğe üyedir. Örneğin, Aydınlar Ocağı Başkanı Profesör Salih Tuğ, İstanbul İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş, Manisa 2-9-1942, ana adı Rahmiye, baba adı Mehmet Hamdi, doğum yeri Manisa, İlyas Sağır Mahallesi, Hane No 124, Cilt No 6, Sayfa No 3, Aydınlar Ocağı'na 15-12-1976 günü kaydolmuştur. Kutlu Savaş 12 Eylül döneminde Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Aydınlar Ocağı üyeliği bürokraside yükselmenin zorunlu koşullarından biri olmuştur. Yüksek Öğretim Yasası 4 Kasım 1981 tarihlidir. 12 Eylül döneminin yasakçı anlayışı ile düzenlenen bu yasanın 59. maddesi dernek kurmayı rektörün iznine bağlamaktadır. 12 Eylül yönetiminin giderayak çıkardığı 2908 sayılı dernekler yasası ile de öğrenci dernekleri ile ilgili şu yasak getirilmiştir. Yüksek öğretim kurumunda birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 12 Eylül düzeni şöyle bir sistem öngörmektedir. Öğrenciler dernek kurarken Aydınlar Ocağı üyesi rektörlerden izin alacaklardır. ANAP'ın yüksek öğretim yasasının söz konusu 59. maddesini değiştirmek için hazırlattığı yasa önerisinde de öğrenci derneklerinin ve şubelerinin rektörün veya yetkili kılacağı bir yöneticinin gözetim ve denetiminde çalışmaları öngörülmektedir. Söz gelişi Ankara Hukuk Fakültesi'nde bir öğrenci derneği kurulacak, bu dernek MHP'ye bağlılığı el yazılı mektupları ile kanıtlanmış Ankara Üniversitesi Rektörü Tarık Somer ya da Kurt Karaca takma adıyla Milliyetçi Türkiye başlıklı kitabı çıkaran Milliyetçi Toplumcu ideolojinin teorisyen adaylarından rektör yardımcısı Profesör Doktor Fikret Eren'in gözetim ve denetiminde çalışacaktır. Şu dernek olayına bakın. Yasakçı düzen yanlıları bir kez olsun dernekler yasasına bakıp bu yasağın 12 Eylül yönetimince getirildiğini öğrenmiyorlar. Bu yasağa karşı çıkanlar da bu yasağın dernekler yasasında da yer aldığını bilmiyorlar. Bu konuda kalem oynatanlar da kusura bakmasınlar, zahmet edip dernekler yasasına şöyle göz atmadan yazıp çiziyorlar. Bu bir yasak düzenidir. Anayasası ile, YÖK'ü ile, dernekler yasası ile, yeni ceza yasası tasarı taslağı ve sendikalar yasası ile getirilen bu yasak düzeninde, korunan ve kollananlar yalnızca ve yalnızca Türk İslam Sentezi ideolojisini benimseyen Aydınlar Ocağı üyesi yüksek bürokratlar ve üniversite yöneticileridir. Olay budur. 18 Nisan 1987. Cemre düştü. Bu köşede uzun süreden beri üniversitelerde okutulan inkılap tarihi dersleri üzerinde duruyoruz. Amacımız Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ilkelerinin üniversitelerimizde kimler tarafından ve nasıl bir siyasal görüş ile okutulduğunu ortaya koymaktır. Çalışmalarımız sırasında Kara Harp Okulu'nda okutulan Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ders soruları elimize ulaştı. İlgililere konu ile ilgili sorular yöneltmek istedik. Ancak ilgililerden bu sorular sizin elinize nasıl geçti gibi sorularla karşılaştık ve tabii ki doyurucu yanıt alamadık. Dilerseniz önce harp okulu birinci sınıflarda Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi dersinde 1986-87 öğretim yılı ikinci yarı yıl ara sınav sorularından bazılarına kısaca göz atalım. Soru 11. Orta Asya eski Türk takviminde yılbaşı hangi güne rastlar? A. 1 Ocak Nevruz günü, B. 21 Mart Ergenekon günü, C. 21 Mart Hızır Nebi günü, D. 1 Ocak Büyük Çile günü. Soru 6. Kurt motifi gerçekte hangi millete aittir? A. Türkler, B. Moğollar, C. Tibetliler, D. Japonlar. Soru 15. Türk inançlarından biri de kırklamadır. Bu kelime aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir? A. Çocuk için özel bir banyodur. B. Çocuğun 40 günün doldurmasıdır. C. Çocuğa nazar değmesin diye bağlanan 40 çeşit bezdir, kumaştır. D. Çocuğa nazar değmesin diye takılan mavi boncuktur. Soru 16. Baharın gelmesi halk arasında ateş ve ısınma anlamına gelen cemre ile ifade olunmaktadır. Bunlar A. 20 Şubat'ta havaya, 28 Şubat'ta toprağa, 7 Nisan'da suya düşer. B. 20 Şubat'ta havaya, 27 Şubat'ta toprağa, 6 Nisan'da suya düşer. C. 20 Şubat'ta havaya, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta toprağa düşer. D. 20 Şubat'ta toprağa, 27 Şubat'ta suya, 6 Mayıs'ta havaya düşer. Soru 18. Tabiata can veren sıcaklık unsuru ile bereket için gerekli olan unsurun birleşmesinden hangi inanç ortaya çıkar? A. Hızır Nebi inancı, B. Nevruz, C. Büyük Çile, D. Ergenekon. Bu gibi konular örneğin Türk kültürü ya da Türk tarihi adıyla konacak derslerde okutulabilir. Ancak Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi derslerinde kurt motifleri, kırklama, cemre gibi konuların yer almasının anlamı nedir? Anlam ve amaç bellidir. Amaç, Türk-İslam sentezi adlı görüşü kararp okullarında da benimsetmektir. Peki diyeceksiniz, bu sorular nereden çıkıyor? Bu sorular, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nce yayınlanan Türk Milli Bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu adlı kitaptan çıkıyor. Kitabı hazırlayanlar Profesör Doktor Bahattin Ögel, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü üyesi, Profesör Doktor Mehmet Eröz, Profesör Doktor Hakkı Dursun Yıldız, Profesör Doktor Beyram Kodaman, Profesör Doktor M. Fahrettin Kirzioğlu, Doçent Doktor M. Abdullah Çaydır. Kurtun bir Türk motifi olduğu sayfa 80, eski Türklerde bebeklerin 40. günü tamamlanınca kırklama adıyla banyo yaptırıldığı, daha sonra kurt başının banyo yapılacak su ile temas ettirildiği sayfa 101, Türklerde yılbaşının bahar mevsiminin ilk aylarına rastladığı sayfa 108, cemrenin 20 Şubat'ta havaya, 6 Mart'ta toprağa düştüğü sayfa 115 bu kitapta yazılıdır. Bilebildiğimiz kadarıyla harp okullarında Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi kitabı okutulmaktadır. Demek oluyor ki Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi derslerinde Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan kitabın dışında ayrıca kurtlar, cemreler, kırklamalar konularını kapsayan kitaplar da okutuluyor ve sorular bu kitaptan soruluyor. Silahlı kuvvetler hepimizindir. Harp okulları silahlı kuvvetlerimize subay yetiştiren temel kaynaktır. Bu temel kaynağın her türlü siyasal koşullandırmadan uzak tutulması gerekir. Kartal yuvalarında Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi dersleri adı altında kurt öyküleri okutulamaz. Milli Savunma Bakanı'na soruyoruz. Kararp Okulu Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi dersi 1986-87 öğretim yılı ikinci yarı yıl ara sınavı için hazırlanmış sorular bunlar mıdır? Umarız bu sorular hiç hazırlanmamış ve hiç sorulmamıştır. 8 Mayıs 1987 Din Eğitimi. Önce şu sayıları görelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli 96 müftü, 128 vaiz, 805 Kur'an kursu öğreticisi ve 22.030 İmam Hatip'in öğrenimi ilkokulmuş. Evet, ilkokul. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki toplam personel sayısı 45 bin dolayında. Bu toplam personelin yarısı ilkokul diplomalı. 1977 yılında sayıları 12 bini bulan ilkokul mezunu vekil imam, hiçbir sınava sokulmadan asıl kadroları alınmış. MC hükümetince herhangi bir sınav yapılmaksızın İmam Hatip olarak atanan bu 12 bin ilkokul mezunu din adamına hizmet içi eğitim de verilmiş değildir. Bu sayılar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personelin yarısının ilkokul mezunu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kadroların İmam Hatip liselerinden yetişen din adamlarınca doldurulmaları gerekmez mi? Gerekir. Gerekmesine gerekir, gerekir ama İmam Hatip Lisesi'ni bitirenlerin binlercesi yüksek öğrenimlerini başka alanlarda sürdürüyorlar. Avukat oluyorlar, yargıç ve savcı oluyorlar, mühendis oluyorlar, mimar oluyorlar. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almıyorlar. Bir kısmı da Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan sınava giriyor ancak sınavı kazanamıyor. Bu da çok ilginç, değil mi? Bir yandan 12 bin vekil imam hiçbir sınavdan geçirilmeksizin kadrolara atanıyor, öte yandan İmam Hatip liseleri ile İlahiyat Fakülteleri ve İslam Enstitüsü mezunları açılan sınavları kazanamıyor. Çok düşündürücü bir olay değil midir bu? Oysa İmam Hatip liselerini bitirenler gün geçtikçe artıyor. 1981 yılında 28.083, 1982 yılında 32.512, 1983 yılında 37.307, 1984 yılında da 46.455 öğrenci İmam Hatip liselerini bitiriyorlar. Bir de meslek liselerini bitirenlerin sayılarını vererek bir karşılaştırma yapalım. Öğretmen liselerinden 1981 yılında 2.765 kişi diploma almış, bu sayı 1982'de 4.653'e çıkmış, 1983 yılında bu sayı 3.596'ya inmiş. Tarım okullarında durum şöyle: 1981-1017 mezun, 1982-1517 mezun, 1983-153 mezun, 1984-612 mezun. Sağlık okulları 981 yılında 3.985 mezun verirken bu sayı 1984'te 3.384'e düşüyor. Kız teknik öğretmen okullarından 1981'de 14.886 öğrenci mezun olurken bu sayı 1983'te 14.981'e yükseliyor. Sonra 1984'te 14.879'a düşüyor. Ticaret okullarını bitirenlerin sayılarında çok az bir artış var. 1981'de 20.635, 1984'te 22.361 kişi bu okulları bitirmiş. Gelin bu noktada bir karşılaştırma yapalım. İmam Hatip Lisesi mezunlarının sayısında 1981 yılından 1984 yılına kadarki artış 18.372'dir. Aynı dönemdeki ticaret ve turizm liselerindeki artış ise yalnızca 1.726'dır. Tevhid-i Tedrizat Kanunu'nun 4. maddesi, din adamı yetiştirmek için ayrı okullar kurulmasını öngörmektedir. İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri, din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır. Bu sayılar gösteriyor ki, son yıllarda İmam Hatip Liselerini bitirenlerin sayılarında büyük bir artış oluyor, ancak İmam Hatip Lisesi mezunları gördükleri din eğitimi ile ilgili alanda değil, başka görevlerde sorumluluklar üstleniyorlar. Bunlara bir de gizli ya da açık Kur'an kurslarını bitirenleri ekleyebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetiminde 2700 Kur'an kursu var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemelerine göre Süleymancılık adı verilen dinsel akıma bağlı 1900 Kur'an kursunda 100 bin öğrenci okuyor. Bu bir kadrolaşma hareketidir. Bir yandan imam kadroları hiçbir sınav yapılmaksızın ilkokul mezunlarına teslim ediliyor, öte yandan imam hatip liselerini bitirenler başka alanlarda görevlendiriliyorlar. Savcı oluyorlar, yargıç oluyorlar, mimar oluyorlar, mühendis oluyorlar, bakanlıklarda daire başkanı ve genel müdür oluyorlar. Bu bir rastlantı mıdır? Hayır, bu düpedüz bir kadrolaşma olayıdır. O zaman Türk İslam Sentezi ideolojisinin orta öğrenimde, üniversitelerde, ticaret odalarında, bakanlıklarda bu kadar yayılmasına niçin şaşırıyorsunuz? Adamlar kadrolarını kurmuşlar, işlerinde tıkır tıkır yürütüyorlar. Bir tek eksiklikleri İmam Hatip okulunu bitirenlerin harp okullarına kaydolamamaları. Bu eksiği de bu gidişle nasıl olsa giderirler. Şimdiden Kararp okulunda sınavlarda kurt hangi devletin amblemidir diye sorular sormaya başlamadılar mı? İnkılap tarihi kürsülerini Türk İslam Sentezi kadrolarına açmadılar mı? 11 Haziran 1987 Münafıkun. İran Başbakanı Musavi, Anıtkabir'e niçin gitmediğini şöyle açıklıyor. Gitseydim münafık olurdum. Kur'an'ın 63. suresi münafıklar ile ilgilidir. Münafıkun suresinde iki yüzlülerden söz edilir. Bunların kalplerinin mühürlü olduğu söylenir ve denir ki, ey Muhammed, onlara baktığın zaman cüsseleri hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Tıpkı sıralanmış kof kütük gibidirler.